Kıymetli dinleyenler, kıymetli izleyenler, Erkam Radyo'ya ve Erkam TV'ye hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Deniz Sami Zorlu, kıymetli hocam Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Fıkıh Saati programındayız. Sizlerden gelen soruları hocamıza yöneltecek ve hocamızın kıymetli bilgilendirmelerini sizlerle buluşturmuş olacağız. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ediyorum.
Nasılsınız, iyisiniz hocam inşallah?
Çok şükür, elhamdülillah, iyiyiz. Sizler nasılsınız?
Çok şükür hocam, bizler de iyiyiz.
Allah iyilik versin inşallah.
Allah razı olsun. Hocam dinleyicilerimizden gelen bir kısmında bizlerin hazırlamış olduğu sorularla devam ediyoruz programımıza. Şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. İçki bulunan masada helal şeyleri yemek içmek haram mıdır, helal midir hocam?
Evet, buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sorulan sorunun bir dışa dönük, yani insanlara yönelik yönü var. Bir de şer'i açıdan dikkat etmemiz gereken yönü var.
Evet.
İnsanlara yönelik yönü şu, Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam bir hadisi var. Buyuruyor ki, töhmet altında kalabileceğiniz yerlerden uzak durun. İttaku mevadaat tühem. Bu ne demek? Yani siz hakkınızda yanlış algıların oluşabileceği, yanlış düşüncelerin oluşabileceği yerlerden uzak durun. İçki içilen bir masaya, içki içmeyen bir Müslüman oturduğu zaman, dışarıdan gören birisi, onun da diğerleriyle beraber içki içtiğini zannedebilir. Onun hakkındaki müsbet kanaatı menfiye dönüşebilir. Ve onun hakkında suizan beslemesine sebep olabilir. İşin bu yönü var. Bir. İki, bu sefer yani işin uhrevi yönü, dini yönü dersek, yine Peygamber Efendimizin bir hadisi var. O çokça konuşulan, bilinen, artık belki de bu tip programları dinleyen herkesin ezberlediği bir hadis-i şerif. Bir kimse bir kötülük görürse ona eliyle mani olsun. Eğer gücü yetmiyorsa diliyle mani olsun. Ona da gücü yetmiyorsa kalben buğz etsin. Ki bu da imanın en zayıf noktasıdır, diyor.
Evet.
Şimdi o masaya oturup da bir şeyler yiyen kişi, en azından o insanların yaptığına kalben onay vermiş oluyor mu? Oluyor.
Oluyor.
Halbuki buğz etmesi lazımdı. Eğer gücü yetiyorsa ona engel olması lazımdı. Bak, bu görevini yapmıyor. Tam tersine onların yaptığını hoş görüyor.
Onları belki tasdik etmiş oluyor bir
nevi. Onları tasdik etmiş oluyor. Onlara onay vermiş oluyor. Buna da Müslümanın hakkı yok, caiz değil.
Evet.
Dolayısıyla bir Müslüman üzerinde içki içilileceğini bildiği bir masaya oturmamalıdır. Birincisi bu. Oturmamalıdır. Özellikle toplum içerisinde saygınlığı olan, toplumun kendisine bakarak takdir ettiği kişiler veya topluma yön veren kişiler, ki bunlara fıkıhta muktedabih denilir ise, kesinlikle oraya oturmamalı. Ve şayet oturmuş ise ve içki geldiği zaman kalkıp gitmelidir. Ha, burada şu akla gelebilir. Bazı illerimizde maalesef vatandaşın içkisiz lokanta bulması mümkün olmuyormuş. Öyle diyorlar.
Evet.
Mecburen bir lokantaya gideceksin. Karnın aç. O zaman içki içilen masaya değil, başka bir masaya oturup orada yemeğini yiyip çekip gideceksin.
Evet.
Ha, demek ki o zaman ne diyoruz? Bir Müslümanın kendisi içmese bile içki içilen bir masaya oturması ve helal gıda yemeklerden yemesi mahzurludur. İçki içme gibi haram olmayabilir belki ama mahzurludur, doğru değildir. Tabii bu sadece içkiyle ilgili olmamalı. Mesela kumar oynanan masanın etrafında oturma da aynı şeydir. Yani orada birkaç kişi kumar oynuyor, bir başkası oynamadığı halde gidiyor bunların yanına oturmuş, onları seyrediyor. Bu da aynı. İçki içilen masada içki içmediği halde oturup yemek yeme gibidir. Müslüman böyle şeylerden uzak kalmalıdır. Ha, bunların mutlaka sorumluluğu vardır. Belki bizatihi o haram fiili işlemiş gibi olmayabilir. Ama tabii günahlar da kademe kademedir. Yani en üstünü işlemiyorsam onun altındakini de işleyebilirim anlamına gelmez. uzak kalmalı. Ve ayrıca bir de tabii şüpheli yerler, şeylerden de uzak kalmalı Müslüman.
Evet. Şimdi hocam bu soruyu siz cevaplarken şöyle bir şey aklıma geldi. Şimdi bir Müslüman tam da sorumuzdaki gibi içki içmese ama o masaya otursa, o masada vakit geçirse, işte arkadaşlarıyla muhabbet etse ve birisi de siz az önce ifade ettiniz, görüp işte falan kişi içki içmeye başlamış dese, bu iftira olmuş oluyor içki içmediği için. Bunun sorumluluğu o masaya oturanda mı olur? Sözü söyleyende mi olur?
Şimdi bu birinin aleyhinde, gıyabında konuşmaya gıybet diyoruz biliyorsunuz. Hı hı. Gıybet nedir? Bir kimsenin yaptığı ama duyulmasını istemediği, konuşulmasını istemediği bir şeyi onun arkasında konuşmak.
Evet.
Yani adam gerçekten bir günah işliyor. Ve bir başkası da onun o işlediği günahı yayıyor, söylüyor. Buna biz gıybet diyoruz. Bu bir. İki, kişi yapmadığı halde, herhangi bir şey yapmadığı halde yaptı diye söylemek var. Buna da iftira diyoruz.
Evet.
İkisi de doğru değildir. İkisi de. Müslümanın vazifesi başkalarının günahını ishar etmek değil, ifşa etmek değil, gizlemektir. Peygamber Efendimiz'in hadisi var. Ne mutlu o kimseye ki kendi günahlarıyla ilgilenmesi, başkalarının günahlarını izlemesinden, onu takip etmesinden alıkoyar.
Evet.
Tuba limen şagalehu uyubuhu an uyubin nas. Ne mutlu o kimseye ki kendi kusurlarıyla, ayıplarıyla meşgul olması, başkalarının ayıplarıyla meşgul olmasına önler. Bu bir. İki, yine Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var. Buyurur ki, bir kimse dünyada bir Müslüman kardeşinin bir ayıbını gizlerse, bir kusurunu gizlerse, Allah da öteki dünyada onun kusurlarını, ayıplarını gizler. Şimdi bunlar bize söylenmiş. Ve bunu söyleyen de bizim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, önderimiz, rehberimiz, değil mi? O zaman biz buna göre hareket etmemiz lazım. Öyleyse Müslüman öncelikli olarak başkalarının günahlarını sayıp dökmekle, onları ısrar etmekle, onları yaymakla meşgul olmamalıdır.
Evet.
Eğer bu gerçekten o kişi onu yaptıysa gıybete girer. Yapmadıysa iftiraya girer. Ve ikisi de günahtır. Ancak üç yerde gıybet caizdir denilebiliyor. Deniliyor. Nedir onlar? Bir, mahkemede şahitlikte. Yani birisi bir suç işlemiş, birisine zarar vermiş, mahkemelik olmuş. Senden o olaya şahit olmuşum ve orada anlatacaksın. Hakkın yerine gelmesi için. Bu bir. İkincisi, adam aleni günah işliyor. Mesela elinde şişe ortalıkta dolaşıyor. Falan içki içiyor dedi. Zaten onun çekindiği bir şey yok ki. Ha, onu da söylemekte sakınca olmuyor. Üçüncüsü de, başka insanların hakkına eğer tecavüz ediyorsa kişi, hak yiyorsa. Mesela düşünün ki bir esnaf var, o eksik tartıyor. Yani 800 gramlık malı 1 kilo diye tartıp veriyor sana. Ve insanlara, ve sen de bunu biliyorsun. Ha, bunu söylersin. Niye? Çünkü bundan insanlar zarar görüyor.
Evet.
Bu üç durumun dışında. İster gıybet diye dediğimiz türden olsun, ister iftira dediğimiz türden olsun, Müslümanın bunları yapması caiz değildir. Yaparsa tövbe istiğfar etmeli, helallik almalıdır.
Evet, peki hocam, çok teşekkürler. Hocam, sıradaki sorumuz şöyle, içeriğini bilmediğimiz ürünü pazarlamak veya satmakta sakınca var mıdır?
Şimdi bir defa herkesin, her esnafın, her bakkalın, her marketçinin sattığı, pazarladığı ürünlerin içeriğinin ne olduğunu bilmesi mümkün değil.
Evet.
Kolay da değil. Biz şimdi müşteri olarak gidiyoruz marketlere. Orada ihtiyacımız olan şeyleri alıyoruz. Bakıyor muyuz onun muhtevasına, içeriğine?
Hayır.
Bakmıyoruz. Nasıl ki ben onu, madem ki ben bunu bir Müslüman esnaftan alıyorum ve benim alışveriş yaptığım yerin de haram şeyler satılmıyor bildiğim kadarıyla. O takdirde oradaki satılan şeylerin içeriğini aramak zorunda değilim. Aynı şekilde satan için de aynı şey söz konusu. Ama diyelim ki gayrimüslim bir ülkede yaşıyorsun. Ve orada insanların kullandığı ürünlere birçoğuna veya genellikle bize haram olan şeyler karıştırılıyor. Ya o zaman araştırırım, araştırmam gerekir. Yani acaba zaten onu bizim vatandaşımız yapıyor yurt dışında. Bunda domuz ürünü var mı? Alkol var mı? Bunlar araştırılıyor. Ve tabii yapmalı onlar. Niye? Çünkü orada bunlar çok. Ama ülkemizde o kadar çok değil. Ha, ülkemizde biliyorsak o ürünün içerisinde dinimizin yasak ettiği şeyler var. O zaman onu biz satın almayız ve onun ticaretini yapamayız, yapmayız. Ama bunları bilmiyorsak alırız. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında bu tip şeyler oluyordu. Mesela bir gün ashab-ı kiramdan soruyorlar Peygamber Efendimiz'e. Ya Resulallah, buraya bedeviler et getiriyor, bedevi kadınlar satıyorlar. Biz onlar o hayvanı keserken besmele çektiler mi, çekmediler mi bilmiyoruz. Biz onlardan alıp yiyebilir miyiz? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Müslüman besmele üzerine keser. Alın yiyin. Kul bismillah ve kul. Bismillah de ye. Şimdi bunlar hep bize, Peygamber Efendimiz'in bu uygulamaları, bu sözleri, bizim bugünkü sorunlarımıza da ışık tutuyor bakın.
Evet.
Biz onlara dayanarak bugünkü problemlerimizi de çözüyoruz. Ve hiçbirimiz peygamberden daha iyi Müslüman değiliz. Hiçbirimiz peygamberden daha iyi dindar değiliz. Hatta biliyorsunuz bazı kişiler Peygamber Efendimiz'in gece ibadet hayatını, ashabtan bazıları, ibadet hayatını öğrenmişler eşlerinden. Bakıyorlar ki onlar kendilerine göre az gibi geliyor. Ama şunu diyorlar, ya Resulullah nerede, biz neredeyiz? O gelmiş geçmiş tüm günahları affedilmiş bir insan. Pek Allah'ın sevgilisi. Dolayısıyla bizim daha çok ibadet etmemiz lazım. Bunlardan birisi diyor ki, ben gece hiç uyumayacağım geceleri, sabaha kadar namaz kılacağım. Bir başkası diyor ki, ben her gün oruç tutacağım, hiç ara vermeyeceğim. Bir başkası diyor ki, ben diyor aile hayatı yaşamayacağım hiç. Kadınlardan uzak kalacağım. Bunları Peygamber Efendimiz'in haber oluyor bunlardan. Ve bunları çağırıyor. Diyor ki bakın şöyle şöyle demişsiniz, doğru mu? Doğru. İçinizde Allah'ı en iyi tanıyan ve en çok korkan benim. Ama ben geceleri ibadet de ederim, istirahat da ederim. Uyurum da. Gündüzleri bazen oruç tutarım, bazen tutmam. Ve eşlerimle aile hayatı yaşarım. Şimdi yani Resulullah Efendimiz mutedil bir hayat yaşıyor. Mutedil. Ve dolayısıyla biz daha çok dindarlık yapmış olmak için sünnette olmayan, takatımızın dairesinde olmayan şeyleri yapma gayretinde olmamalıyız.
Evet, hayatımızı zorlaştırırız öyle olursa.
Hayatımızı zorlaştırırız, evet.
Hocam şimdi koronavirüsle alakalı bir sorumuz var. Yani gündemimizde olduğu için bunu da biraz sormak istiyorum. Tedbirleri alıyoruz ama vaka sayıları da arttı günümüzde, bugünlerde. Şimdi koronavirüs tedbirlerine uymamak kul hakkına girer mi? Mesela bir vatandaş ben aşı olmak istemiyorum dese kul hakkına girmiş olur mu hocam?
Şimdi efendim yine dinimizin temel ilkeleri var. Bir, zarar verme yok. Kimseye zarar veremezsin. La darar ve la dırar. Zarara zararla mukabele etmek de yok. Bu bir. İki, Kur'an-ı Kerim ayeti. Kendi kendinizi tehlikeye atmadın. Atmayın. Hı hı. Üç, yine Kur'an-ı Kerim'in ayeti. Belli durumlar dışında insanları öldürmeyin. Tüm insanları öldüren, bir insanı öldüren tüm insanlığı öldürmüş gibidir. Ayrıca kul hakkı meselesi. Yani o kul hakkı deyince biz bir iki madde anlıyoruz. İşte nedir? Malına zarar verdi, namusuna yanlış baktı. Efendim veyahut da onu azarladı, bilmem ne etti falan. Şimdi bakın, insanın en değerli varlığı sağlığıdır.
Evet.
O sağlık maldan da, mülkten de, her şeyden daha önemli, daha değerlidir. Ne demiş Kanuni Sultan Süleyman? Halk içinde muteber bir devlet yok, nesne yok. Sıhhat gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Devlet demek güç, kuvvet, otorite demek. Yani toplum içinde diyor, bir nefes sıhhat kadar daha güçlü, daha kuvvetli bir güç, kuvvet, devlet yok diyor.
Evet.
Tabii bu kanunu, bu söylediği şey İslam'ın ruhuna uygun söz. Şimdi dolayısıyla insanların en değerli varlığı olan sağlığına zarar verici şeylerden uzak kalmak lazım. Mesela sigara ile ilgili ne deniyor? Pasif içicilik deniyor, değil mi? Yani kendisi sigara içmediği halde, sigara içilen ortamlarda yetişen çocuklar, orada oturan insanlar sanki içmiş gibi zarar görüyor.
Hatta daha fazla bazen hocam.
Bazen daha fazla. Ve çok şükür ülkemizde son 10-15 senedir, belki biraz daha eskiye de gider, kapalı yerlerde sigara içme yasaklandı ve insanlar bilinçlendi bizim gençliğimizde. Efendim, aile içerisinde insanlar duman altı olurlardı halk tabiriyle.
Evet.
Hele böyle birbirlerine misafir gittiklerinde birkaç kişi birden içti mi dumandan girilmezdi içeriye. Ama şimdi onlar kalktı kapalı yerlerde elhamdülillah. Ve sigaradan kaynaklanan öyle zannediyorum hastalıklar da azaldı. Tabii sen mesela bir kimseye esrar satabilir misin? Veya ne bileyim eroin satabilir misin? Satamazsın. Sağlığına zararlı, bu haramdır. E şimdi bu korona meselesi, bulaşıcı hastalık meselesi. Orayla ilgili olarak Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var. Diyor ki, bir yerde bulaşıcı hastalık çıktığı zaman oraya girmeyin. Eğer bulunduğunuz yerde bulaşıcı hastalık var ise oradan da çıkmayın. Bak ne kadar güzel. Tam ne bu? Karantina.
Karantina ölçüsü.
Karantina. Yani eğer bir yerde bulaşıcı hastalık olduğunu bilirseniz oraya girmeyin. Ve bulunduğunuz yerde bulaşıcı hastalık çıkarsa oradan çıkmayın. Hatta Hazreti Ömer böyle Şam tarafına gidiyor halifeyken bir yerde sıtma hastalığının yaygın olduğunu, bulaşıcı hastalığın yaygın olduğunu öğreniyor ve geri dönüyor. Diyorlar ki Ömer sen Allah'ın takdirinden mi kaçıyorsun? Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Hazreti Ömer diyor ki ben Allah'ın bir kaderinden öteki kaderine kaçıyorum. Bir takdirinden öteki takdirine kaçıyorum. Dolayısıyla biz nasıl ki diğer insanların, hatta o insanlar ister Müslüman olsun ister gayrimüslim olsun, canlarına haksız yere zarar veremeyeceksek, mallarına zarar veremeyeceksek, ırzlarına, namuslarına zarar veremeyeceksek, onların sağlıklarını etkileyecek türden de zarar veremeyiz, vermemeliyiz. O zaman nasıl yapacağız? O zaman bu konularla ilgili olarak otoritenin, devletin, uzmanın tavsiyelerine uyacağız. Mesafe mi? Mesafe koyacağız aramıza. Temizlik mi? Zaten temizlik dinimizin önemli. İmanın yarısıdır diyoruz değil mi?
Evet. Yani
temizlik. Yani öbür taraftan efendim maske mi maske? Aşı mı aşı? Eğer biz bu tedbirleri almadığımız için bizden kaynaklanan bir hastalık başkasına geçiyorsa bundan dolayı sorumlu oluruz.
Evet.
Bak bu tedbirleri almadığımız için. Yani mesela eğer aşılama, inşallah aşılanır herkes. Yani istenilen olmuyor bu aşı konusunda, öyle anlaşılıyor. Ama evet, şunu da duyuyoruz ki hala aşılama sırası geldiği halde aşı olmayan insanlarımız da diretenler varmış.
Evet.
Yanlış yapıyorlar. Veya diğer tedbirler. Bunlara uymamız lazım. Sadece kendi sağlığımız için değil, etrafımızdaki insanların sağlığı için uymamız lazım. Aile efradımızın sağlığı için uymamız lazım. Eğer bunlara uymuyorsak ve biz uymadığımız için de bizden kaynaklanan bir şey oluyorsa, hastalık vesaire, o zaman ondan sorumlu oluruz. Ondan sorumlu oluruz.
Evet.
Tabii bir de şu var, bizden kaynaklı olmasa bile eğer insanlar bizi örnek alıyorsa bazı kesimlerdeki, ha filan bile aşı olmadı, demek ki gerek yokmuş diyeceklerse, onlar başkasına zarar vermemiş olsalar bile olmazlarsa sorumlu olurlar.
Evet. Peki hocam. Hocam kul hakkından başlamışken şöyle de bir sorumuz var. Helalleşmek istediğimiz birine gidip sadece özür dilerim demiş olmak onunla helalleşmiş olur muyuz böyle desek?
Şimdi bir defa bir kimseye karşı bir yanlış yapmış isek, bu yanlışı hangi alanda yapmış olmuş olabiliriz? Bir, malını gasp ettiksek, malını çaldıksa, malını haksız yere aldıysak önce onu ödememiz lazım. O malı, o zarar verdiğimiz adamın malını kendisine ödememiz lazım. Ondan sonra helallik istememiz lazım. Eğer böyle değil de gönlünü kırmışız, kalbini kırmışız, üzmüşüz veya hatta yaralamışız diyelim. Böyle durumlarda helalleşmenin sonucu karşı tarafın seni helal etmesidir. Ve bu helalleşirken de illa şu cümleyi kuracaksın, şu kelimeyi kullanacaksın diye bir şart yok. İlla hakkını helal et dedin. Öteki de içinden istemediği halde helal olsun dedi. Helal etti mi şimdi?
Etmedi.
Şimdi burada önemli olan şey, özür dilerim. Yanlışlık yaptım, beni affet. Bakın özür dilerim var. Hı hı. Affet var. Hakkını helal et var. Kusurumu bağışla var. Bunların hepsi helalleşme için kullanılabilecek sözler. Dolayısıyla burada önemli olan şey, senin ne dediğin değil, karşı taraftaki kişinin gönlünün gerçekten rahatlayıp rahatlamadığı.
Evet.
Bunu dikkate almak lazım.
Evet hocam, peki. Hocam şimdi çocuklarla alakalı, yeni doğan çocuklarımızla alakalı bir sorumuz var. İsim koyma mevzuyla alakalı. Nelere dikkat etmeliyiz hocam isim koyarken? Nasıl koyulmalı?
Şimdi bu gerçekten önemli bir soru. Niye önemli soru? İnsanlar rastgele isim koyuyorlar. Efendim, bazen öyle oluyor ki, yani o koyduğu ismin ne anlama geldiği belli değil. Efendim, hatta bazen işte yabancıların isimlerini koydukları olabiliyor. Şimdi tabii her alanda olduğu gibi Müslümanın alması gereken kriter bu alanda da nedir? Peygamber Efendimizin tavsiyeleri ve onun uygulamalarıdır.
Evet.
Şimdi isimle ilgili olarak Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, siz çocuklarınıza iyi isimler koyun. Çünkü yarın öbür dünyada o isimler sahiplerine şefaat edecektir. Ve en güzel isimler işte Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim gibi isimlerdir buyuruyor. Şimdi Resulullah dönemindeki uygulamalara baktığımız zaman, Peygamber Efendimiz cahiliye döneminden kalma bazı isimleri yasaklamış.
Mesela hocam?
Mesela Abdüşems. Güneşin kulu.
Evet.
Veya ne bileyim, buna benzer diğer putların veya bir varlıkların kulu olarak söylemek. Ya da insanların çirkin gördüğü, iğrenç gördüğü isimler. Mesela bazı hayvanlar. Ki burada bunlarda biraz da örf önemli değil mi?
Evet.
Mesela bir insana aslan dersin, o hiç kimse o aslan ismini yadırgamaz da, o aslan isminden dolayı da kimseyi küçük görmez. Ama öbür taraftan bir başkasına derse ki, affedersiniz köpek dese, isim koysa, eşek ismi koysa, o takdirde bu yadırganır, ayıplanır. Öyleyse biz isim korken neye dikkat etmemiz lazım? Bir, bu isim başka din mensuplarına ait bir isim mi? Joseph mi? Abraham mı? Efendim Hans mı? Bunlar çünkü başka milletlerin isimleri. Bu bir. Buna dikkat edeceğiz. İki, toplum içinde ayıplamaya sebep olacak olan, karşı isim sahibini küçümsetecek, küçümsenecek türden olan isimlerden uzak kalmak lazım. Demin ki verdiğim örnek. Mesela bir kişiye kedi ismini versen veya efendim köpek ismini versen bunu insanlar küçümser, yadırgar. Bunlardan uzak kalmak lazım. Üç, Allah'tan başkasına nispet edilen kul, mesela işte Abdullah diyoruz da, Abdüşems dememeliyiz. Abdullat dememeliyiz. Evet. Bu tip isimler. Bir de sırf Allah'a ait olan, kullar için kullanılamayan isimler. Halik, mesela yaratan Allah, sade O'dur. Bu isimlerden de uzak kalmak lazım. Eğer biz isim koyarken Cenab-ı Allah'ın o Esma-i Husna'sını hatırlatıcı bir isim koyacaksak çocuğumuza, o ismin başına bir abd koymamız lazım. Kul anlamında. Abdullah,
evet.
Abdurrahman, Abdurrezzak, Abdülkadir gibi.
Evet. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü programımızın da sonuna gelmiş olduk hocam bu soruyla. Çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Gönlünüze, dilinize sağlık.
Amin, sağ olun.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Fıkıh Saati programının sonuna geldik. Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikteydik. Sizlerden gelen, bizlerin hazırlamış olduğu soruları cevaplandırmaya çalıştık. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek kulağınız bizde olsun. Allah'a emanet olun efendim.